Ayrım 19, sayfa 189. Eşeveriye'ye kadar o iki saatlik yol boyunca kimse konuşmadı. Tek ses atın nal sesleriydi. Bir de arabanın gıcırtısı. Katya'ya omzuma dayanmasını söyledim ama yapmadı. Hayallerine ve anılarına dalmış oldukça mutlu görünüyordu. İki kere dans ettiği müzikleri mırıldandı. İkisinde de başka düşüncelere yöneldiğinde Ezgi sönüp kayboldu. Tam Echeverria'nın ağaçlı yoluna saptığım sırada Bay Trevil sarsılarak uyandı. "Neredeyiz?" diye sordu. "Paul, eve geldik baba," dedi. "Eve mi? Sahi mi? Eve mi geldik?" Sesinde bir heyecan vardı. Sonra birden anladı. Ev dedikleri bu Bask ülkesinde kiraladıkları evdi. "Ha, anladım," dedi. Heves sönmüş gibi oldu. Onları kapıda indirdim. Atı çözmek üzere arabayı ahırlara doğru yürüttüm. Ben dönene kadar 15 dakika daha geçti. O zamana kadar Bay Trevil odasına çıkmış, Paul ile Katya salonda tek bir lambayla oturuyorlardı. Şöminede ateş de yoktu. "Babam sana iyi geceler diledi," dedi Paul. "Bizi şenliğe götürdüğün için de teşekkür etmemi istedi." Katya, "Evet," diye ekledi. "Babamın bu kadar eğlendiğini görmemiştim. Çok büyük iyilik ettim Jean-Marc." Sesinin tonunda sosyal nezaket gösteriyormuş gibi bir hava vardı. Aslında kaygılı ve dalgın gibiydi. Paul ayağa kalktı. "Eh, ben de yatsam fena olmayacak," dedi. Esnemesini zorla tutuyormuş gibi bir hareket yaptı. "Umarım içtiğimiz o kötü şaraplar bu aşağılık gezinin diğer olumlu etkilerini silmeyi başarır. Onu çok geç saate kadar uyanık tutma Monja." Elini Katya'nın omzuna dayadı. "Katya'ya babamın sorununu bildiğini anlattım. Bizimle gelmeye ya da burada kalmaya karar vermeden önce seni dinlemesi gerektiğini de söyledim." Katya'nın gözleri yere inikti. Vücudu ağır, sanki yük altındaymış gibiydi. Paul bana elini uzattı. "Herhalde bir daha görüşmeyiz Monja. Seninle tanışmanın benim için katıksız bir zevk olduğunu söylemek isterim. Ama bilirsin beni. Doğru konuşmaya çok tutkunumdur." Elini hafifçe havada sallayıp merdivenlerden çıktı, görünmez oldu. Bu gerçekten Paul'u sağ olarak son görüşüm oldu. Katya'ya döndüm. O hala gözlerini kaçırıyordu. Şenlikte gösterdiği tüm enerji, tüm yaşama sevinci gitmişti artık. Bir anlık sessizlikten sonra "Katya" diye söze başlayacak oldu. "Bize bugün sağlaman gerçekten büyük iyilik Jean-Marc." Hızlı konuşuyordu. Sanki benim söylemek istediklerime engel olmak niyetindeydi. "Babam çok iyi vakit geçirdi. Oysa daha bu sabah kitaplarını tekrar taşımak zorunda kalacağını düşünüp kederleniyordu. Piknik, şenlik, unutulmayacak bir gün oldu. Umarım şimdi niyetim bunların hepsini mahvetmek değildir." "Katya, bana bak." "Bakamam, ben... Gözlerinde yaşların parıldadığını görüyordum. İçime bir soluk çektim. "Yaz köşkünde konuşalım mı?" diye sordum. "İstersen." Ayağa kalktı. Gözlerimi hala bakmıyordu. Önüm sıra taraçanın kapısına doğru yürüdü. Oraya vardığımızda eski hasır koltuğa oturdu. Ben de kapı girişinin harap sütununa dayandım. Solgun bir ay ışığı yaprak kalabalığının arasından süzülüp geliyor, her tarafta siyah ve gümüş rengi lekeler oluşturuyordu. Gece rüzgarı tepelerdeki yaprakları hışırdatmaktaydı. Yine kısa bir sessizlik oldu. Sonra ben, "Babandan söz etmek istiyorum," diye başladım. Karşılık vermedi. "Aslında senin buradan ayrılmayı istemediğinden eminim. Benden ayrılmayı yani." Tonsuz bir sesle konuştu. "İstemenin bu işle ilgisi yok. Elimizde iki seçenek yok." "Bu doğru değil. Seçeneğin var ve seçimi de yapmak zorundasın. Belki Paul'un artık seçme şansı kalmamış olabilir. Hayata karşı duyduğu heves zaten pek sınırlı. Ama sen Katya, seni dans ederken gördüğüm zaman, kolların çiçeklerle dolu, nehir kenarından döndüğünü gördüğüm zaman, Katya, yaşama sevinci senin her hücrene işlemiş. Babamı bırakamam. Paul ile ben, ikimiz babamdan sorumluyuz. Ona olan borcumuzu asla ödeyemeyiz." "Çok saçma. Her çocuk kendini anasına, babasına ebediyen borçlu sanır ama bu doğru değildir. Eğer ortada bir borç varsa anayla baba borçludur çocuğa. Onu bu acılar, savaşlar, nefretler dünyasına getirdikleri için. Hem de bir anlık zevk uğruna. Bizim durumumuz farklı. Babam annemi çok seviyordu." "Delice mi?" Bu sözümü aldırış etmedi. Kendini tümüyle ona adamıştı. Annem babamın hayatı mutluluğuydu. Çok güzel, çok zarif bir kadındı. Fazla zarif ve narin. Vücudu da ince ve ufak tefekti. Biz de ikizdik. Doğum zor oldu. Ya anne kurtulacaktı ya da bebekler. Polly benim yaşamamız için babam en sevdiği şeyi hayatını kaybetti. Şimdi onu nasıl yalnız bırakabiliriz? Onu acı gerçekle yüz yüze getirmeyi içim götürmüyordu. Ama yapmazsam kaybedecek çok şeyim vardı. Katya, Paris'teki o genç adam olayını biliyorum. Evet, Paul sana onu anlatmak zorunda kaldığını söylemişti. Zorunda kalmak deyimi pek yerinde değil ama onu geçelim. Mesele başka. Paris'te olup bitenleri ben senden bile daha iyi biliyorum. Bunu işitmek senin için hoş olmayabilir ama akıllıca bir karar vermen gerekiyorsa gerçeği bilmek zorundasın. Paul seni babanın adamı kaza sonucu vurduğuna inandırmış. Bana o kazanın kaza olmadığını söyleyeceksin değil mi? Sesi son derece sakindi. Biliyor muydun? Başı hala eğik, gözleri hala kucağında kavuşmuş duran ellerindeydi. Başından beri biliyordum, dedi. Ertesi sabah Paul babamla konuşurken ben de çalışma odasının kapısının dışındaydım. Kapı dinlemek iyi bir şey değildir ama çok çaresizdim. Ne yapacağımı, babamı nasıl koruyacağımı bilemiyordum. Yalnız cezadan değil, ne yapmış olduğunu öğrenmekten de korumak gerekiyordu onu. Paul'ün ona delikanlıyı benim vurduğumu söylemekte olduğunu duyduğum zaman şoka ve korkuya kapıldım. Yalan söylüyordu tabii. Paul'ün ne zaman yalan söylediğini hemen anlarım. Sesinde yürekten gelen bir içtenlik olur. Hemen yalanı belli eder. Aslında samimi göründüğü tek zaman yalan söylediği zamandır. Derken birden ne yapmaya çalıştığını anladım. Babamın kendi deliliğinin farkına varmaksızın, işlediği suçu da hatırlamaksızın itiraf ettirmeye çalışıyordu. Aynı sabah daha sonraki saatlerde Polly'le uzun bir konuşma yaptık. Ben ondan babama uyguladığı planı itiraf etmesini istedim. Ama o bana babamın Marcel'i kaza sonucu vurduğunu söyledi. Hırsız sanarak vurdu dedi. Yine aynı ciddi içten sesle konuşuyor yani yalan söylüyordu. Ne yapmaya çalıştığını yine anladım. Bu sefer beni babamın deliliğini anlamaktan korumaya çalışıyordu. Parmak uçlarımı alnıma bastırdım. Bu yalanlar ve yarı doğrular dokusu içinde nelerin gerçek olduğunu anlamaya çalıştım. Paul bunca zaman senin o kaza masalına inandığını mı sandı? Evet. İlk defa olarak gözlerime baktı. Dudaklarında belli belirsiz bir gülümseme oynaştı. Görüyorsun ya, Paul'ün masalına inanmış gibi davranmakla ben de bir bakıma yalan söylemiş sayılıyorum. Üçümüz de yalan söylüyoruz ve her birimiz bunu öbür ikisini korumak için yapıyoruz. Ve asıl gerçeği bir tek sen biliyorsun, öyle mi? Evet. Gerçeğin hepsinin bu kadar olduğundan emin misin? Babanın o genci Marcel'i neden vurduğunu biliyor musun? Sanırım. Bunu uzun uzun düşündüm ve sanırım anlıyorum. Annemin ölümünün getirdiği sarsıcı şok vardı bir kere. Yıllar boyunca üzüntüsünü yoğun bir iş programının altına saklamaya çalışmıştı. Acıyı bir çalışma perdesinin arkasına saklamaya uğraşmıştı. Onca zaman ifade edemediği acıları içine atmıştı. Derken bir gece kendini savunmasız ve duyarlı bir anında buldu. Belki annemi düşünüyordu o sıra. Çalışma odasında oturmuş onu hatırlıyordu. Belki de ağlıyordu. Temiz hava almak için bir an bahçeye çıktığında kendi karısını başka bir erkeğin kollarında gördü. Anneme çok benziyorum biliyorsun. Evet Jean-Marc, ne olduğunu biliyorum galiba. O halde onun sana karşı olan duygularının kötü, karanlık ve tehlikeli olduğunu da anlıyor olman gerekir. Bunu anlıyorsun değil mi? Onlar onun bana karşı olan duyguları değil, karısına karşı olan duyguları. Ama yine de kötü. Babanın tekrar yıkılmayacağını, tek suçu seni sevmek, sana sarılmak olan bir başka genci de öldürmeyeceğini varsayamazsın. Elbette. İşte bu yüzden de buradan gitmemiz gerek Jean-Marc. Anlamıyor musun? Parmaklarımı saçlarımın arasından geçirdim. Ama sen gitmemelisin. Ben seni kaybetmemeliyim. Seni seviyorum, anlamıyor musun? Bu kelimeleri bu kadar büyük bir hırsla söylediğimi fark edince birden sustum. Sonra bir kere daha, bu sefer yumuşak sesle tekrarladım. Seni seviyorum. Gözleri yüzümü ilgiyle inceledi. Sonra kendi içindeki bir bilmeceyi çözmeye uğraşıyormuş gibi bahçenin ötelerine doğru baktı. Uzun bir sessizlikten sonra konuştuğu zaman sesi uzaktan gelir gibiydi. İnsanın annesinden daha büyük olması garip bir duygu. Bir düşün, ben annemden 6 yaş daha büyüğüm. Sesi hayali dalmış gibi uzaktan kayboldu. Katya, sana sormam gereken bir şey var. Cevabını şimdiden bildiğimi sanıyorum. Çünkü seven insan sevdiğine karşı çok duyarlıdır. Tüm küçük belirti ve imaları okuyabilir. Ama yine de sen hiç söylemedin Katya. Beni seviyor musun? Sessizlik oldu. Sonra konuştu. Senden çok hoşlandığımı zaten bilir. Ben hoşlanmaktan, dostluktan, arkadaşlıktan söz etmiyorum. Beni seviyor musun? Hafifçe hemen hemen hüzünlü gülümsedi. Kararlı, inatçı, ihtiraslı bastı dostum benim. Beni seviyor musun? Diye direndim. Beklemediğim bir kuşku boğazına doğru yükselmeye başlayınca sanki soğuk bir gölge beni sarıyormuş gibi oldu. O parmaklarının ucuyla yanağıma dokundu. Sonra avucunu yanağıma değdirdi. Yumuşak gözleri benim gözlerime acıma olmasından korktuğum bir ifadeyle baktı. Bakışlarını indirip elini çekti. Hayır Jean-Marc dedi alçak bir sesle. Seni sevmiyorum. Toprak ayağımın altından kayıyormuş gibi oldum. Bir an için bütün duygularım uyuştu. Derken duyduğum acı gözlerimi yakmaya başladı. Gözyaşlarımın boğazımda düğümlenmesine engel olmak için yutkunmak zorunda kaldım. O hemen hemen fısıltıyla konuştu. Seni dostça ne kadar sevdiğimi söyleyemeyeceğim Jean-Marc. Bunun yalnızca acı arttırmaya yarayacağını biliyorum. Ama lütfen inan bana. Seni sevmediğime çok üzgünüm. Neden sevmediğimi anlatamam. Günlerce sana aşık olmanın hayalini kurdum. İstiyorum seni sevmeyi. Hatta sevmem gerek diyorum kendi kendime. Ama yüzümü ondan saklamak için başımı çevirdim. Konuştuğumda sesim gerilimli ve ince çıktı. Ya Paris'teki adam, Marcel, onu seviyor muydu? Uzun süre sessiz oturdu. Hayır dedi sonunda. O zamanlar aşık olma fikrinde bir zevk bulacak kadar genç ve romantiktim ama hayır. Sonunda hiçbir zaman sevemeyeceğimi anladım. Herkes de yoktur sevme yeteneği bilirsin. Anlıyorsun değil mi? Babam için olmasa bile yine de seninle kalamazdım. Kalamazdım. Ağlıyor musun? Lütfen ağlama. Ağlamıyorum. Yüzümü daha uzağa çevirmeye çalıştım. Yaşlar yanaklarımdan aşağı boşalırken boğazımdan ses çıkmaması için çaba harcadım. Lütfen bakma bana. Bir dakika süre tanı. Geçecek, affet beni. Bana yaklaşmayacak, avutmaya çalışmayacak kadar duyguluydu. Acının ve içimdeki boşluğun ilk saldırısını böylece kısa zamanda yenmeyi başardım. Birkaç dakika sonra daha düzenli soluk alabiliyordum. Gözyaşlarım bile kesilmişti artık. Bu son birkaç gün epey zordu dedim. Özür dilerim. O yumuşak sesiyle özür dileyecek bir şey yok dedi. Tamam. Avuçlarımla yanaklarımı kurulayıp ona döndüm. Tamam bitti. Çocuksu heyecan tümüyle kontrol altına alındı. Hay Allah, kendini pek iyi hissetmiyorsun galiba küçük hanım. Çok bulanık görünüyorsun. Bize tıp okulunda öğretmişlerdi. Bulanıklık ciddi bir durumdur ama öldürücü değildir. Şeyin belirtisi. Tam hatırlamıyorum şu anda. Bu yapmacık neşe herhalde sahte olduğunu ilk bakışta belli ediyordu. Sesinde okşar gibi bir ton vardı. Düşüp de dizini sıyıran çocukla konuşuyormuş gibi konuşuyordu. Mutlu olmak senin hakkın Jean-Marc ve mutluluğu günün birinde bulacağından çok eminim. Çok duygusalsın, çok iyisin. Ayrıca da çok cesursun. Cesur mu? Evet, biz baskılara özgü bir hiledir bu küçük hanım. Cesaretimizi gözyaşlarımızın arkasına saklarız. Düşmanlarımız bizi zayıf sanıp aldanır.